اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم.
İmanın tadını almış olanları tarif ediyor. İmanın tadını alanlar kimlerdir? İmanın tadını almış olanlar, üç hasleti kendisinde taşıyanlardır. İşte onlardan bir tanesi de Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevimli gelmesi. Allah ve Resulü eğer kendisine her şeyden daha sevimli gelmiyor ise imanın tadını almamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, seni nefsimin dışında her şeyden daha çok seviyorum. Nefsim müstesna, kendimi sevdiğim kadar değil ama seni onun dışında her şeyden daha çok seviyorum ya Resulallah. Olmadı ya Ömer. Olmadı ya Ömer, beni her şeyden, nefsinden de daha çok sevmedikçe Allah'a iman etmiş olmazsın ya Ömer. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, bundan sonra nefsimden de çok ya Resulallah, nefsimden de daha çok seni sevmeye başladım. Ve artık nefsimi de senin yolunda feda etmeye hazırım ya Resulallah. İşte şimdi oldu ya Ömer buyuruyor. İşte şimdi oldu. İmanın tadını almış olan insanlar Allah ve Resulünü o kadar sevmişlerdir ki onların yolunda feda edemeyecekleri şeyler yoktur. Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle insanlara hoş gösterilmiş olan şeyleri anlatmıştı. Daha evvel size anlatmıştım. İnsanlara hoş gösterilen şeyler vardır. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْسِ. İnsanlara kadınlardan taraf şehvet hoş gösterilmiştir. Kadınlara da erkeklerden taraf şehvet hoş gösterilmiştir. Ve oğullar insanlara hoş gösterilmiştir. Evlatlar hoş gösterilmiştir. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ Salınmış atlar insanlara hoş gösterilmiştir. Mercedesler insanlara hoş gösterilmiştir. Ve hayvanlar, davarlar, inekler insanlara hoş gösterilmiştir. Ve ekinler insanlara hoş gösterilmiştir. Fakat ذَلِكَ مَتَعُ حَيَاتِ الدُّنْيَا Bunların hepsi dünya hayatının geçici meta'larıdır. Geçici şeylerdir. Fakat Allah'ın indahı husnul me'ab varılacak yerin en güzeli Allah katındadır. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede insanlara hoş gösterilen şeyleri anlattıktan sonra, tabiri caizse bize kopya verdikten sonra, sizler şunlarla imtihan olacaksınız. Bunları bize bildirdikten sonra, asıl varılacak yerin ahiret hayatı olduğunu bildiriyor Ali İmran suresinde. Tevbe suresinde ise insanların Allah'tan ve Resulünden daha çok sevdikleri bazı şeyler olduğunu haber veriyor. Allah'tan ve Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha çok sevdiğiniz şeyler vardır. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ De ki ey Resulüm o insanlara, eğer babalarınız, eğer oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, وَعَشِرَتُكُمْ وَعَشِرَتِنِزْ وَاَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا Kazanmış olduğunuz, elde etmiş olduğunuz mallarınız وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا Ve kesada gitmesinden, bozulmasından korktuğunuz ticaretiniz وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا Ve hoşlandığınız o meskenler, villalarınız Eğer bütün bunlar اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'tan ve Resulünden daha sevimliyse ve cihadin fi sabilihi ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimliyse ve terabbesu hatta ye'tiyallahu bi emri o halde Allah'ın emrini bekleye bulunur. Eğer bütün bunlar size Allah'tan ve Resulünden daha sevimliyse öyleyse Allah'ın emrini bekleye durunuz. Yani Allah'ın azabını bekleye durunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki bir zaman gelecek benim ümmetimden bazı insanlar veresiye bir malı satacaklar. Ondan sonra ondan geri aynı kişiden geri peşin olarak alacaklar daha ucuz bir fiyata. Faizden korunmanın yollarını arayacaklar. Peşin olarak geri alacak. 500'e vermiş ise vadeli, 300'e geri alacak. Ve bu şekilde kendisini faizden korumaya çalışacak. Geçen hafta İsrail oğullarının hilekar olduklarını anlatmıştım. İsrail oğullarının sıfatlarından bahsetmiştim. İsrail oğulları balık avlama yasağı kendilerine konulunca ne yapmışlardı? Bir havuz açmışlardı, nehre bağlamışlardı havuzu. Cumartesi günleri gelen balıklar havuza düşüyordu ve onlar pazar günü tutup o balıkları yiyorlardı. Aynı şekilde bu ümmetin de bazılarının böyle hileler yaptıklarını anlatmıştım. Bu ümmetten bazı kimseler de İsrailoğullarının ahlakıyla ahlaklanmıştır. Yahudi değildir ama Yahudi ahlakı vardır kendisinde, hileler yapmaya çalışır. Allah Azze ve Celle neden faizi haram kılmıştır? Bu bilinen bir meseledir. Ama sanki bunu bilmiyormuş gibi, asıl maksadı anlamamış gibi çeşitli yollar arar ve faizden kaçmaya çalışır. Ümmetin bir gün bir bu noktaya gelecek. Vadeli olarak satacak, geri aynı adamdan peşin olarak geri alacak. Vadeli olarak sana 6 ay sonra vermen şartıyla 500 milyona veriyorum şu taksiyi diyecek. Ondan sonra senden bunu geri alıyorum hemen şu anda peşin olarak 300 milyona diyecek. Ve 300 milyon lirasını onun eline sayacak. Ondan sonra o adam ona 6 ay sonra 500 milyon olarak ödeyecek. Ve bu şekilde faizden kaçmış olacak. İşte sizler bu noktaya geldiğiniz gün ve ineklerin kuyruğuna yapışıp da ziraatçılığa başladığınız gün ve cihadı terk ettiğiniz gün Allah sizi öyle bir zelil duruma düşürecek ki ne zaman tekrar dine dönersiniz ancak o zaman o zilletten kurtulabilirsiniz. Ne zaman ineklerin kuyruğuna yapışırsınız, ne zaman ekinlerin kuyruğuna yapışırsınız o zaman Allah sizi öyle bir zillete düşürür ki ancak o zilletten kurtulmanız için tekrar eski şerefinize kavuşabilmeniz için, dünyada kaybettiğiniz izzeti şerefi kazanabilmeniz için, yeniden dininize dönmeniz gerekir. Ama çok kefaretini ödemek şartıyla, kefaretini misli misli ödemek şartıyla, bu ümmet bir asırda beri kefaret ödüyor. Osmanlı'dan itibaren kefaretini ödemeye başlamıştır. İneklerin kuyruğuna yapışmıştır. Ziraatın kuyruğuna yapışmıştır, cihadı terk etmiştir. Ondan sonra Allah onları öyle bir zillete düşürmüştür ki o zilletten kurtulmamız için ancak çok büyük kefaretler ödememiz gerekmektedir. İşte sizler böyle olduğunuz gün Allah sizi zelil duruma düşürecek Ve ondan sonra ancak ne zaman tekrar dininize dönersiniz, ne zaman yeniden davanıza sahip çıkarsınız, ne zaman ashab-ı kiram gibi yeniden davanıza sahip çıkarsınız, davanızı ayağa kaldırırsınız, ancak o zaman Allah sizdeki o zelilliği, o rezalet sizden kaldırır. Hangi şeyler insanlara daha hoş geliyor? Hangi şeyler daha hoş geliyor? Allah Azze ve Celle bunları sayıyor. Babalarınız, evlatlarınız, eşleriniz, kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, evleriniz, eğer bütün bunlar size Allah'tan ve Resulünden, onun yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, Allah'ın azabını bekleyiniz. İşte Allah'ın azabını Efendimiz açıklıyor. Allah sizi öyle bir zillete düşürecektir ki bunları yaptığınız gün, bunlar size Allah'tan daha sevgili geldiği gün öyle bir zelil olacaksınız ki dünyada hiç değeriniz kalmayacak. Ne zaman zekatı vermeyeceksiniz, o zaman gökten yağmur yağmayacak. Allah'ın bazı sünnetleri vardır. Her zaman ve her asırda takip ettiği, sünnet demek zaten takip edilen şey demektir. Allah'ın sünnetleri vardır. Sünnetlerden birisi işte budur. Ne zaman ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne zaman ki benim ümmetimden zekat vermeyenler çıkacak, Allah gökten yağmuru kesecek. Ne zaman ki liderleriniz Allah'ın kitabıyla hükmetmeyecek, o zaman Allah sizin aranıza harfler koyacaktır buyuruyor. Ne zaman Allah'ın kitabıyla hükmetmezseniz, kendi kafanızdan koyduğunuz kanunlarla hükmederseniz, o zaman Allah Azze ve Celle aranıza harfler koyacak. Sağcılık, solculuk olacak bu harflerin adı. Akoçuluk olacak, Türkçülük, Kürtçülük olacak ama olacak. Her gün adı değişecek bu harflerin. Bitmeyecek. Kitapsız yaşayanlar, inkılapsız yaşayamayacaklar kıyamete kadar. Allah'ın koyduğu kanunları kaldırıp rafa koyanlar insanlara öyle bir ahlak aşıladılar ki bu insanlar artık bütün hedefler dünya olmuştur. Onlar için babaları daha sevimlidir. Onlar için eşleri daha sevimlidir. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları öyle bir eğitmişti ki, insanları öyle bir eğitmişti ki bu insanlar için bu ayette sayılan şeylerin kıymeti kalmamıştı. İlmi meseleleri konuşmak değil benim buradaki hedefim. İlmi meseleler İlim meclislerinde konuşulur. Ancak İslam ahlakıyla ahlaklanmamız gerekiyor. Evvela Müslüman ahlakına sahip olmamız gerekiyor. Müslümanın ahlakı nasıldır? Bu mevzuyla ilgili olan kısmı Müslüman hiçbir şeyi Allah ve Resulü'nden daha çok sevmez. Çaya, tütüne, taban fiyatı düşük verildiği zaman isyan edenler, her yerde bunu söyleyenler, Allah ve Resulüne küfredildiği hadisesini çıkarmayanlar Müslüman olamazlar. Allah ve Resulünün senin yanına değeri ne kadardır? Allah ve Resulünün senin yanındaki değeri acaba çaya verilen taban fiyatından daha mı düşüktür? Allah ve Resulünün değeri acaba senin işinden daha mı düşüktür? Çocuğunu kaldırıyorsun geceliğin, saat 4'te, saat 5'te kaldırıyorsun. Eğer işe gitmesi gerekiyorsa, oğlum kalk işe gideceksin. Oğlum kalk bugün imtihanın vardı. Anne baba ben şimdi uyumak istiyorum dediği zaman. Israr ediyorsun, kalk diyorsun çünkü imtihanın var. Çünkü işe gideceksin, kalk. Fakat onu böyle kaldıran sen, namaza onu böyle kaldırmıyorsun. Belki abdesti sessiz sessiz alıyorsun. Aman oğlum uyanmasın diyorsun. Veya oğlunu kaldırıyorsun, bir defa söylüyorsun. Oğlum kalk. Kalkmadığı zaman bir daha söylemiyorsun. Israr etmiyorsun ama aynı adam işe gideceği zaman çocuğu onu kaldırıyor, ısrar ediyor. Allah'ın ve Resulünün ve namazın ne kadar değeri vardır yanımızda, kendiniz takdir ediniz. Ebu Haysem'e radıyallahu anh, Bedir'de şehit olan oğlu Sa'd'ı rüyasında görüyor. Oğlu diyor ki kendisine rüyada, babacığım, Allah'ın bana vaat ettiklerini burada gerçek olarak buldum. Allah'ın cenneti vaat ettiğini duyuyorduk Resulullah'tan. Şu anda onu gerçek olarak buldum burada. Ey baba, gel bize katıl diyor rüyasında. Ebu Haysem'e radıyallahu anh geliyor Resulullah Efendimiz'e, diyor ki Uhud savaşından evvel oluyor bu olay. Diyor ya Resulallah, vallahi ben oğlumu Sa'd'ı rüyamda gördüm. Ben Bedir'e katılmak istemiştim ama bir türlü katılamamıştım. Oğlumla kendi aramızda kura çekmiştik. Hangimiz katılacağız diye oğluma kura çıktı ya Resulallah. Oğlum katıldı, ben katılamadım. Ve oğlum Bedir'de şehit düştü ya Resulallah. Ben onu rüyamda gördüm, beni çağırıyordu. Gel bize katıl ya ey baba diyordu. Ey Allah Resulü, benim için dua etti. Allah beni şehit etsin. Efendimiz ona dua ediyor. Allah seni şehit etsin öyleyse diyor. Ve Ebu Haysem'e radıyallahu anh Uhud savaşına şehit oluyor. Siz sahabi deyince ne anlıyorsunuz? Sahabi deyince gökten gelen insanları mı anlıyorsunuz? Sahabi deyince melek mi anlıyorsunuz? Sahabi de vallahi bizim gibiydi. Uyuyorlardı, acıkıyorlardı, üzülüyorlardı. Hiç kimse kılıcı karnından yiyip de belinden çıkmasına tahammül edemez. Hiç kimse kendisinin uçurulmasını istemez. Hiç kimse bütün malını mülkünü vermeyi istemez. Bunları verirken içi cız eder. Fakat buna rağmen veren insandır sahabi. İçi cız ettiği halde malını veren insandır sahabi. İçi cız ettiği halde kellesini veren insandır sahabi. Sahabi gökten gelen insan değildir. Biz onlar gibi olamayız demeyin. Onlar iradeleriyle bu noktaya gelmişlerdir. İnsan cenneti iradesiyle kazanır. Hazreti Ömer'e soruluyor hilafeti sırasında. Ey Emir el-Mü'minin, mektupla soruyorlar. Bir insan ki günaha girmek istemiyor ve günaha girmiyor. Bir insan ki günaha girmek istiyor ama günaha yine girmiyor. Hangisi değerlidir bunun ey Emir el-Mü'minin? Diyor ki günaha girmek istediği halde günaha girmeyenler. İradesini kullanaraktan kendisini muhafaza edenler, onlar daha üstündürler. Sahabiyi sahabi yapan nokta burasıydı. Sahabiyi sahabi yapan şey gökten gelmesi değildi. Onların her birini yıldız yapan şey onların iradelerini kullanmalarıydı. Aynı iradeyi Allah Azze ve Celle hepimize vermiştir. Bu iradeyi ne kadar kullanıyoruz? Amr bin Cammuh radıyallahu anh Uhud savaşına katılmak istiyor. Ben size neyden bahsediyorum? Ben size hiçbir şeyin ayet-i kerimede sayılan evlatlar, eşler, meskenler, mal, mülk, hiçbir şeyin kendisini Allah'tan ve Resulünden ve cihattan alıkoyamadığı insanlara anlatıyorum ben size. Allah Resulü'nün zirve dediği insanları anlatıyorum. Her birisi yıldız olmuş insanları anlatıyorum. Bunları da bir bilgi olsun diye anlatmıyorum. Bunları ezberleyesiniz diye de anlatmıyorum. Bunları anlayalım diye anlatıyorum. Bilmek ayrıdır, anlamak ayrı şeydir. Bu insanları okuyoruz, dinliyoruz. Belki bazen ağladığımız oluyor. Fakat hakikatte ağlayamıyoruz. Hakikaten anlayamıyoruz. Eğer anlamış olsaydı zaten bu hale gelmezdik. Amr bin Cammuh radıyallahu anh Uhud savaşına katılmak istiyor. 4 tane oğlu var. Diyorlar ki ey baba, sen bizleri büyüttün bugünler için, yeter artık senin savaşlara katıldığın. Artık biz katılırız, sen geride dur diyorlar. Fakat Amr radıyallahu anh ne evlat sevgisi kalbinde kalmıştır, ne eş sevgisi kalbinde kalmıştır. Veya bütün bunları aşabilmiş bir insandır. Israr ediyor, ben de katılacağım diyor savaşa. Oğulları bırakmıyorlar, Efendimiz'e haber veriyorlar. Ya Resulallah, bizim babamız ihtiyardır. Harbe katılmak istiyor, şehit olur. Savaşta boş yere ölür. Efendimiz ona diyor ki, ey Amr, sen hastasın, sen yaşlısın. Senin katılman gerekmiyor. Fakat Amr radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, ben şehit olmak istiyorum. bu yaşlı halimle cennette gezmek istiyorum ya Resulallah. Şehit olmak istiyorum, böyle evde ölmek istemiyorum. İnsan 80 yaşına da gelse yine de dünyayı sever. İçimizde 50-60 yaşında olan abilerimiz vardır. Onlar şu an dünyayı sevmiyorlar mı? Yaşları 70 de olsa yine sevecekler. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu bize kendisi bildiriyor. Size kadınlardan taraf şehvet hoş gösterildi. Evlatlar hoş gösterildi. Size mal mülk hoş gösterildi. İnekler hoş gösterildi. Yaşınız ne olursa olsun belki biraz azalır ama yine hoş gösterilmiştir. 4 tane oğlu bırakmıyor ama Efendimiz onlara diyor ki madem ki bu kadar ısrar ediyor öyleyse bırakma. Bırakıyorlar. Amr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit oluyor. Onun karısı Müslümanlar haber bekliyorlar. Acaba ne oldu savaştan? Uhud savaşı bildiğiniz gibi Müslümanlarla kafirler arasında ortada kalmış bir savaştır. Galibi belli olmayan bir savaştır. Başlangıcında Müslümanlar galiptirler, sonunda kafirler galiptirler. Amr'ın karısı bir deve üzerinde geliyor, önünde ve arkasında yük olduğu vaziyette. Savaşı merak edenler onun yanına koşuyorlar. Ne oldu diyorlar. Savaşta neler gördün? Diyor ki, Allah Resulünden ve müminlerden belayı uzaklaştırdı. Ve Allah 70 tane şehit edindi. Allah şehit edinmek istemektedir. Allah 70 tane şehit edindi. Ama Allah Resulünden ve müminlerden belayı uzaklaştırdı. Ve devesini çökertiyor. Üzerimde 2 tane insan ölüsü var. Diyorlar ki bunlar kimdir? Diyor ki birisi kocam, birisi de kardeşimdir. Kocası ve kardeşi şehit edilmiştir. Paramparça edilmiştir ama o Allah Resulünden ve müminlerden belayı uzaklaştırdı diyebilmektedir. Kocayı, eşi ve kardeşleri aşabilmiş insanlar. Bütün akrabalar bir tarafa, Resulullah bir tarafa. Resulullah'ı canından daha çok seven insanlar, kocasından daha çok seven insanlar, kardeşinden daha çok seven insanlar, Ebu Zer gibi, Ebu Zer radıyallahu anh, Tebuk seferine çıkıyorlar. 30 bin kişilik İslam ordusu, o güne kadar toplanmış en büyük ordu. Çok sıcak bir günde savaşa çıkılıyor. Bir kısım askerler geride kalıyorlar. Efendimiz giderken geliyorlar sahabiler yanına. Diyorlar ki, ya Resulallah filan geri döndü. Filan dayanamadı, geri döndü ya Resulallah, hava çok sıcak. Birçoğunun devesi yoktu, atı yoktu, kendisi taşıyordu kendi zırhını, silahını. Biraz sonra bir daha geliyorlar, filan da geri döndü ya Resulallah. Efendimiz seslenmiyor. Filan da geri döndü ya Resulallah. Efendimiz yine seslenmiyor. Ebu Zer de geri döndü ya Resulallah. Efendimiz yine seslenmiyor. Ya Ebu Zer, sen tek başına yaşayacaksın. Tek başına ıssız bir çölde öleceksin. Ama senin cenaze namazında Müslümanlardan bir taife bulunacak. Ve sen tek başına haşr olacaksın ya Ebu Zer. Dediği insan Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh. İslam'a ilk iman eden kimselerden. Esselamu aleyke ya Resulallah diyerek ilk defa selamı başlatan sahabi. Ebu Zer de geri döndü ya Resulallah diyorlar. Efendimiz yine seslenmiyor. Biraz sonra, belki bir gün sonra rabitam olarak gününü söylemiyor. Bir müddet sonra uzaktan bir karaltı geliyor ya Resulallah diyorlar. Ebu Zer olmalı diyor Peygamberimiz. Ebu Zer olmalı. Evet, gelen Ebu Zer'dir gerçekten de. Allah Resulü iyi bir komutan olarak askerlerini iyi tanımaktadır. Ebu Zer Gıfar geliyor. Ağızları kupkuru vaziyette. Ağzı çatlamış. Ve perişan vaziyette bütün zırhını, silahını taşıyarak zoraki onlara kavuşmuş. Efendimiz, bu ne haldir ya Ebu Zer? Elinde su tulumları görüyorum ey Ebu Zer. Su tulumları var elinde ama sen hala susuzsun. Bu nasıl bir haldir? Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah sizden geride kaldım. Çünkü hava çok sıcaktı. Dayanamadım, geride kaldım. Benim devem de yoktu. Benim bulunduğum yere Allah yağmur yağdırdı ya Resulallah. Yağmurun o güzel tatlı suyu kayaların üzerinde toplanmıştı ya Resulallah. Ben de onları topladım. İçmek üzereyken sen aklıma geldin ya Resulallah. İçemedim. Su o kadar güzeldi ki içemedim ya Resulallah. Sen içmeden ben içemedim. Önce sen buyur, iç sonra ben içeceğim ya Resulallah. Kardeşleriniz, eşleriniz, zevceleriniz, mallarınız Allah'tan ve Resulünden daha sevgiliyse, o zaman Allah'ın emrini bekleye durun. Allah'tan daha sevgili, Resulünden daha sevgiliyse, Ebu Zer gibi insanlara ne mal mülk ne de başka bir şey Resulullah'tan daha sevgili değil. Davayı anlamış insanlar, Resullerin kıymetini anlamış insanlar birdenbire değişiveriyorlardı. Su içeceği zaman içemez hale geliyorlardı. Bugün bunun bizim için nasıl bir manası var? Bugün aramızda Resulullah yok ki sallallahu aleyhi ve sellem o içmeden biz de su içemeyelim. Bugün aramızda Resulullah yok ki ona atılan taşlara kendimizi siper edelim. Zeyd bin Harise gibi canını Resulullah'ın canından üstün tutmuyordu. Taif'te Resulullah'a atılan taşlara kendi kafasını siper ediyordu. Ve kendi kafasını kırdırmıştı. Allah'ın Resulüne taşlar gelmesin, bana gelsin diyordu. Resulullah'ın kıymetini anlamış insanların hali buydu. Bugün Allah'ın Resulü tabii ki aramızda yok. Ama onun davası aramızdadır. Bugün taşlar onun davasına atılmaktadır. Allah ve Resulü kendisine daha sevimli olan insanlara gerekmez mi ki Resulullah'a atılan taşlara kafasını siper etsin? Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmedikçe nasıl iman etmiş olacağız? Ümmü Ammare radıyallahu anh'a bir kadın Uhud Savaşı'nda Müslümanların hezimete uğradıklarını gördüğü zaman bir tek emire uymadıkları için dikkat ediniz. Ashab-ı kiram bütün emirlere uyan insanlar. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik diyebilen insanlar. Ya Resulallah sen önümüze denize bile girsen seninle beraber gireriz. Diyen insanlar. Bu insanlar Allah Resulü'nün bir emrine uymuyorlar. Uhud Savaşı'nda Efendimiz diyor ki bu tepede 50 tane okçu bulunacak. Buradan kesinlikle ayrılmayacaksınız. Hatta bizim cesetlerimizden kargaların, at babaların yediğini bile görseniz burayı terk etmeyeceksiniz. Bu kadar ısrarla tembih ettiği halde oranın çok önemli bir nokta olduğunu Efendimiz biliyor. Oradan düşmanın saldırmaması için buradan ayrılmayacaksınız diye tembih ettiği halde o 50 tane okçu büyük bir çoğunluğu 10 tanesi hariç diğerleri Müslümanların savaşta galip gelmeye başladığını görünce, bazı Müslümanların ganimet toplamaya başladığını görünce, kaçan atları ve silahları toplamaya başladığını görünce, biz de toplayalım diye o yerlerini bırakıverdiler. Komutanları bırakmayın dedi. Yerinizden ayrılmayın, Allah Resulüne karşı gelmeyin. Allah Resulü mü değerlisin yanınızda, yoksa mal mülk mü daha değerli, atlar mı daha değerlidir? Onlar sanıyordu ki savaş bitti artık. Düşman bozuldu ve dağıldılar. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara bir tokat vurmak istedi. Allah Resulü'nün emri mi daha değerlidir, atlar mı daha değerlidir? Bunu anlayacaksınız. Eğer bunu anlamamışsanız tokat yiyerek anlayacaksınız. Bazı şeyler pahalıya mal olur. Osmanlı gibi bir devletin yıkılması çok pahalıya mal olmuştur. Hem bize hem dünyaya pahalıya mal olmuştur. Hem de Avrupa'ya bile pahalıya mal olmuştur. Osmanlı varken Avrupa'da dans bile çıkamıyordu. Avrupa'nın da kötüye gitmesini önlüyordu Osmanlı. Kendi insanlarının da bozulmasını önlemiş oluyordu. Ama Osmanlı ne zaman hata etti? Ne zaman o Uhud'daki mücahitler Resulullah'ın bir emrine uymadılar, tokadını yediler, 70 şehit verdiler. Aynen onun gibi Osmanlı da bir değil belki 10 emre uymadı. Tokadını 70 şehit olarak değil, belki 700 bin şehit olarak verdi. Büyük hatalar büyük kefaretlere sebep olur. Bir güne karşılık 60 gün oruç tutturan Allah, Ramazan ayı içerisinde bozduğunuz oruçlara karşılık 60 kefaret tutturan Allah, bu kadar emre karşı gelen bu ümmete elbette ki bunun hesabını soracaktır. Uhud savaşında yerlerinden ayrılan okçuları görünce Halid bin Velid, o zaman daha Müslüman değil, kafirlerin komutanlarından, hemen askerleri toplayıveriyor ve o bölgeden saldırıveriyor Müslümanlara. Ve büyük bir kayıp veriyor Müslümanlar. Efendimiz yalnız kalıyor. Savaşlarda Peygamberimiz daima önde savaşırdı. Ancak onun etrafında onu koruyanlar vardı. Amcası Abbas onu koruyordu. Sağında ve solunda korumaları vardı bugünkü tabirle. Ancak o böyle bir koruma edinmiş değildi. Onlar kendiliklerinden onu koruyorlardı. Ona gelenler bize gelsin diyorlardı. Ümmü Ammare radıyallahu anh'a baktı ki Resulullah'ı koruyanların sayısı azalmış. Ancak birkaç kişi kalmış etrafında. Allah'ın Resulüne bir şey olursa dava diye bir şey kalmaz. Allah'ın Resulüne eğer bir şey olursa din biter. Ya Resulallah kendim için düşünmüyorum. Ben ölsem önemli değil. Ancak sen, sana bir şey olursa din diye bir şey kalmaz. İnsanlar kıyamete kadar cahiliye bataklıkları içerisinde giderler ya Resulallah diyen Ebu Bekir gibi. Ümmü Ammare radıyallahu anh'a hemen savaşa atılıverdi bir kadın olduğu halde. Resulullah'a atılan oklara kendisini siper etti. Ve yaralanıncaya kadar savaştı. Yaralandıktan sonra onu kaldırdılar. Ne oldu dediler. O da olayı bu şekilde anlattı. Baktım Müslümanlar darmadağın olmuşlardı. Kendimi Resulullah'ın önüne attım. Bir kadın, Resulullah'ı korumak için kendisini feda etmeye hazır bir kadın. Allah ve Resulü bu insanlara her şeyden daha sevimli gelebilmiştir. Bunların da kocaları vardı. Bunların da karısı vardı. Bunların da malı mülkü vardı. Bunlar da insandılar. Ama bütün bunlara rağmen onlar bu insani özelliklerini aşıp, beşeri özelliklerini aşıp adeta ruhani insanlar haline geliyorlardı. Biz ne zaman ki ayet-i kerimede bize bildirilmiş olan bu şeylerden kendimizi kurtarabiliriz, ne zaman ki gerçekten Allah ve Resulü bize her şeyden daha sevimli olur, o zaman bu zilletten de kurtuluruz. Dünya Müslümanlar şu anda bakın dünyada en fazla zillet altında olanlar Müslümanlardır. Dünyanın neresinde bir kan dökülüyorsa orada muhakkak Müslüman vardır. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, neresi sömürülüyorsa muhakkak orada Müslümanlar vardır. Afrika sömürüldü, bugün Afrika açlıktan ölür vaziyette. Afrika'da çünkü Müslümanlar vardı. Azerbaycan'da Müslümanlar var, o yüzden orada savaş var. Dünyanın her tarafında, Müslümanların olduğu yerde savaş var. Müslümanlar zelil vaziyetteler. Ama bu zelilliğin sebebi biziz. Efendimiz son başında söylediğim hadisten, ne zaman ki ineklerin kuyruğuna yapışırsınız, ne zaman ki ziraata düşersiniz, işte o zaman Allah sizi zillete mahkum eder. Bugün en şuurlu Müslümanlarımız bilen bu sayılan noktalarda Allah Azze ve Celle'nin saymış olduğu bu meselelerden sallantıya uğruyor, sallanıyoruz. Davet yolunda dökülüyoruz. Her birimiz bir aşamada dökülüyor. Kimisi babasına karşı dökülüyor. Kimisi eşine karşı dökülüyor. Her birisi bir imtihan gibi, her birisi bir elek gibi. Herkes bir yerde eleniyor. Kimisi babası kendisinin İslami meselelerle uğraşmasını istemediği için o da uğraşmıyor. Allah ve Resulü ve Allah yolunda cihat ona daha sevimli gelmiyor. Allah'tan ve Resulünden daha sevimli değil. Allah ve Resulü her şeyden daha sevimli olması gerektiği halde babası dediği için davadan uzak duran insanlar, eşini çok sevdiği için ben daha yeni evliyim diye düşündüğü için davadan uzak duran insanlar, yeni evlendiği zaman 15 gün ben bazı insanları göremiyorum. Bazen bir ay göremiyorum bazılarını. Fakat bazılarını ertesi gün görüyorum. Bu insanlar aynı değildirler. Hanzala radıyallahu anh bir savaşta şehit düşen bir sahabi. Efendimiz buyuruyor ki Hanzala'yı meleklerin kustettirdiğini gördüm. Şehitler halbuki yıkanmazlar, kefenlenmezler. Onlar zaten temizdirler ve onların üzerindeki elbise zaten kefendir. Allah'ın huzuruna o kanlı elbiseyle çıkmaktan şeref duyarlar. Ya Rabbi senin yolunda kanımı akıttım, en değerli şeyin kanımdı, onu da senin yolunda akıttım demekten şeref duyarlar. O yüzden onlar o şereften mahrum etmemek için onlar kefenlenmezler ve yıkanmazlar. Ama Efendimiz Hanzala'nın melekler tarafından kustettirildiğini görüyor. Hayretler içerisinde kalıyor. Hanzala'nın karısını çağırınız diyor. Ey Allah Resulü, Hanzala'nın karısını ne yapacaksın? Siz çağırınız. Hanzala'nın karısını çağırıyorlar. Diyor ki, bildiğin bir şey var mı? Meleklerin senin kocanın kustettirdiğini gördüm. Bildiğin bir şey var mı? Kadıncağız utana sıkıla diyor ki, ya Resulallah, ilk gecemizdi, yeni evlenmiştik. Senin münadin, tellalın sabaha karşı tellal bağırmaya başladı ya Resulallah. Allah Resulü cihada çıkmayı emrediyor. Herkes cihada çıksın, hazır olsun. Ordu sefere çıkmak üzeredir diye münadi bağırınca yıkanmaya bile fırsat bulamadı ya Resulallah. Yıkanmadan çıktı. Senin orduna katıldı. Belki ondandır ya Resulallah. Bu insanların karıları yok muydu? Bu insanların malı mülkü yok muydu? Yeni evlenmiş insanlara bakınız. Sabah olur olmaz cihada gidebiliyor. Ya Resulallah bana izin ver, daha dün akşam evlendim demiyor. Vallahi onlar da sizin kadar, hepimiz kadar ayet-i kerimenin ifadesiyle onlara da kadınlar hoş gösterilmişti. Halid bin Velid diyor ki, benim için çok sevdiğim bir gelinin içinde bulunduğu odaya götüren gece, beni o odaya götüren gece, muhacirlerin başında savaş yaptığım geceden bana daha sevimli değildir. Yeni evlendiğim çok güzel bir kadının yanına beni götüren gece, muhacirlerle birlikte savaşa katıldığım geceden daha sevimli değildir. Bunlar insan değil miydi? Bunlar, gerçekten bunları anlamak çok zordur. Bu insanların geldiği noktayı anlamak çok zordur. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh Uhud Savaşı'nın başlangıcında Sa'd bin Ebi Vakkas ile birlikte diyorlar ki gel dua edelim. Belki birazdan şehit oluruz. Gel Allah'a dua edelim. Sa'd bin Ebi Vakkas duaya başlıyor. Diyor ki ya Rabbi biraz sonra savaşa girdiğim zaman benim karşıma güçlü kuvvetli bir kafir çıkar. Ve onunla savaşayım. Sonra onu mağlup edeyim, onu geberteyim. Ondan sonra onun atını ve silahını alayım, ganimet olarak. Abdullah bin Cahş ise onun duasının kabul olduğuna kanaat getiriyor ve kendisi duaya başlıyor. Diyor ki ya Rabbi, biraz sonra savaşa girdiğim zaman karşıma güçlü kuvvetli bir kafir çıkar. Onunla savaşayım ve benim kulağımı ve burnumu kessinler ve beni bir ağaca assınlar ve ben bu şekilde senin huzuruna çıkayım. Ve sen sonra bana kıyamet gününde sor, bu kulağını burnunu nerede kaybettin de ben de diyeyim ki ya Rabbi senin yolunda kaybettim. Sa'd bin Ebi Vakkas devam ediyor. Olayı anlatan Sa'd'dır. Diyor ki vallahi Abdullah'ın duası daha makbul bir duaydı. Savaşın sonunda onu gerçekten tam dua ettiği gibi bir ağaca asılmış vaziyette burnu ve kulağı kesilmiş olarak buldum. Bu insanların karları yok muydu? Bu insanların inekleri, develeri yok muydu? Bu insanlar nasıl insanlardır ki? Böyle kendilerinin kulaklarının ve burunlarının kesilmesi için dua edebiliyorlar. İslam'ın insanı getirebildiği noktayı gösteriyor. İslam insanları bu noktaya getirebilmiştir. Demek ki hata İslam'da değildir. Eğer biz bugün bu noktaya gelmemiş isek hata İslam'da değildir. Hata bizdedir. Biz Allah Resulü'nün ashabı gibi Kur'an'ı ve sünneti yeniden anlamaya çalışmıyoruz. O kadar çok misal var ki ashab-ı kiramın ayet-i kerimede sayılan bu şeylerden ne kadar kurtulduklarını gösteren eşlerinden, meskenlerinden, ticaretlerinden ne kadar sıyrılabildiklerini ve ne kadar zirvelere tırmandıklarını gösteren o kadar çok misal vardır ki yalnız bir kelime onları harekete geçirmeye kafi geliyor. Yalnız bir kelime, çok fazla konuşmaya gerek olmuyor. Ya Resulallah biraz sonra şehit olacağız belki savaşta. Bize ne var ya Resulallah? Tek kelime cennet. O zaman daha niye bekliyorum diyor ve hemen hücum ediyor. Bir kelime bir insanın hayatına sebep olabiliyor. Bir insanın hayatını ortaya koymasına kafi gelebiliyor. Bugün biz 1000 tane şey duyuyoruz, okuyoruz ama bu noktaya gelemiyoruz. Allah kalplerimizi ashabın kalbi gibi eylesin. Meseleyi anlayabilen, yalnızca öğrenen insanlardan eylemesin. Anlayan insanlardan eylesin. Umeyr bin Humam el-Ensari radıyallahu anh Bedir günü, biraz evvelki olaya benzer bir olay. Bedir günü diyor ki haydi diyor, haydi cennete doğru, genişliği yer ve gök kadar olan cennete doğru haydi buyurun. Bu sahabi bunu duyuyor, diyor ki ya Resulallah cennetin genişliği yer ve gök kadar mıdır? Evet diyor. Ne kadar güzel ya Resulallah diyor. Efendimiz diyor ki sen bununla neyi kastettin? Ne kadar güzel demekle sen neyi kastettin? Vallahi ya Resulallah sadece oraya girmeyi kastettim. Başka bir şeyi kastetmedim. Keşke cennet ehlinden olsam diye düşündüm. Şüphesiz ki sen ehli cennettensin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biraz sonra çıkınından birkaç tane hurma çıkartıyor, yemeye başlıyor. O sahabi. Ve birdenbire düşünüyor. Vallahi diyor bu hurmaları yiyecek kadar beklemek, gecikmek bana doğru değildir. Madem ki cennet var, madem ki yerle gök kadar olan bir cennet var ve Rabbimin bana vaat ettiği haktır, öyleyse bu hurmaları niye ben yiyorum, bekliyorum hala? Hurmaların atıveriyor elinden. Ve düşman üzerine hücum ediyor şehit oluncaya kadar. Bu insanlar babaları, eşleri kendisini alıkoyamayan insanlardı. Hayber gazvesinde bir Arabi, bir Bedevi savaşıyor. Hayber'de büyük ganimetler elde ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ganimetleri asker arasında dağıtıyor. Ve bir Arabi'ye de düşüyor bir miktar ganimet. Eski peygamberlere helal olmayan şey ganimet. Bu ümmete helal kılındı. Efendimiz o Bedevi'ye de götürün diyor, şu kadar ganimet verin. O Bedevi'ye getiriyorlar, veriyorlar. Bu nedir diyor. Bu ganimettir diyorlar. Geliyor Efendimizin yanına diyor ki ya Resulallah, vallahi ben sana bunun için tabi olmadım. Vallahi ben sana ganimet almak için orduya katılmadım. Sana bu yüzden tabi olmadım. Ben ancak işte buraya bir ok saplansın ve Rabbimin huzuruna böyle çıkayım diye sana tabi oldum. Efendimiz diyor ki, Allah senin sözünde doğru çıkarsın. Ve savaşın sonunda gerçekten tam işaret ettiği noktadan bir ok yemiş olarak, şehit olarak bulunuyor sahabi. Efendimiz onun için dua ediyor. Ya Rabbi diyor, ben şahidim ki bu kulun doğru söyledi ve sen de onun doğruluğunu tasdik ettin. Ya Rabbi bu kulunun samimi olduğuna dair şehadet ederim. Bunu cennetine kabul et ya Rabbi. İki göz vardır ki ona ateş dokunmaz. İki göz vardır ki ateş dokunmaz. Birisi Allah korkusuyla ağlayan göz. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman yanında ağlayan göz. İkincisi Allah yolunda nöbet tutan göz. Bunlara ateş dokunmaz. Çünkü bunlar her şeylerini bu yolda feda etmiş insanların gözleridir. Allah yolunda ayakları toza bulanmamış kişiye ateş dokunur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yolunda ayakları toza bulanmamış kimselere ateş dokunur. Ne kadar namaz kılarsa kılsın, Allah yolunda ayaklarınız toza bulandı mı? Bugün savaş yok mu diyeceksiniz? Bugün savaş çok. Belki ashabın yaptığı savaşlardan daha çok çeşitli savaşlar var bugün. Sizin ülkenizde İslam hakim midir? Sizin televizyonlarınızda İslam hakim midir? Sizin ailenizde İslam hakim midir? Bu yolda bunlar, bu noktalarda hayatta, hayatımızda İslam'ı hakim kılmak için adım atıyorsanız Allah yolunda adım atmışsınız demektir. Ama kendi evinde oturup cihadı veya hizmeti belirli insanlara bırakanlar, onlar ayakları toza bulanmamış insanlardır. Ayakları toza bulanmamış insanlara ateş dokunur. Ya Resulallah, bana bir amel göster ki cihada denk olsun. Cihad yapmayayım ama cihad yapmış gibi olayım. Efendimiz buyuruyor ki ben öyle bir şey bilmiyorum. Öyle bir amel bulamıyorum ben. Cihada denk olan bir amel bulamıyorum. Ancak diyor, sana şunu söyleyeyim. Bir mücahit Allah yolunda cihada çıktığı zaman, geri dönünceye kadar, belki aylar, belki yıllar sonra, geri dönünceye kadar sen camiye girip, devamlı namaz kılabilir misin oruçlu olarak? O cihattan dönünceye kadar başını secdeden kaldırmayacaksın. O cihattan dönünceye kadar iftar etmeyeceksin. Buna dayanabilir misin? Buna kim dayanır ya Resulallah diyor. Öyleyse niye soruyorsun? Öyleyse böyle bir amelin varlığını niye soruyorsun? Buna kimse tahammül edemez ya Resulallah. Ama cihat bir nevi piyango gibidir. Bir nevi piyangodur. Az bir amel işlersin, büyük mükafatlara sahip olursun. Cihadın birçok semereleri vardır. Bunlardan birisi kabir azabından emin olmaktır. Bir sahabi soruyor. Ya Resulallah diyor. Yalnız şehitlerin görmeyeceği ve müminlerin göreceği azaptan bana bahseder misin? Yalnız şehitler görmeyecekler. Ama diğerleri görecek, müminler görecekler. Efendimiz buyuruyor ki, şehitlerin görmeyeceği, müminlerin göreceği azap olarak başlarına kılıçların inmesi gerekmez mi? Başlarına kılıçların inmesi yetmez mi? Ölürken ve kıyamet gününde günahlarından dolayı başlarına kılıçların inmesi yetmez mi? Canınız alınırken o kadar ızdırap duyarsınız ki Efendimiz bir hadiste bildiriyor. Bir bıtıraklı, dikenli bir çöpü, bir değneği pamuk çuvalının içine batırırsanız, oradan çekerseniz rahat rahat çekebilir misiniz? Dikenli bir çöpü pamuk çuvalından rahat rahat çekebilir misiniz? İşte canınız böyle alınacaktır. Ancak bundan şehitler müstesnadır. Sahih bir hadiste şehitlerin canı alınırken ancak bir pire ısırmış kadar ıstırap duyarlar buyuruyor. Bir pire ısırmış kadar. Eğer ölürken ıstırap çekmek istemiyor iseniz şehit olmayı temenni ediniz. Şehitliğin semerelerinden, cihadın semerelerinden birisi de Allah Azze ve Celle şehitlerin tüm günahlarını örtüyor. Kul hakkı dışında, Müslüm'de geçen bir hadisten, kul hakkı dışında Allah şehitlerin günahlarını hepsini affeder buyuruyor. Şehitlerde birkaç haslet vardır. Onlardan bazıları şunlardır. Şehidin kanı yere damladığı anda bütün günahlar affolur. Şehit olmak üzereyken cennetteki makamı kendisine gösterilir. Cennetin kokusunu almaya başlar. Ve her şehide 70 kişiye şefaat etme hakkı verilir. Kendi akrabalarından veya hocalarından veya sevdiği insanlardan Müslüman olup da cehennemlik olan 70 kişiye şefaat etme hakkı verilir. Ya şehit olmayı temenni ediniz veya akrabalarınızdan birine şehit olmasını temenni ediniz. Belki onun sayesinde siz de kurtulursunuz. Çünkü şehitlere 70 kişiye şefaat etme hakkı verilecektir. Allah-u Teala öyle bir ümmet Efendimiz'e nasip etmişti ki ayet-i kerimede sayılan şeylerin hiçbirisi onları zapt etmiyordu. Hiçbirisi onlara hakim olamıyordu. Onlar iradeleriyle bütün bunları aşabilmişlerdi. Eğer size Allah'tan, Resulünden ve cihad etmekten daha sevgili ise bu saydığım şeyler babalarınız, eşleriniz, oğullarınız, aşiretiniz sizi kınamasın diye davanıza hizmet etmiyorsanız, evlerinizi kaybetmeyesiniz diye eğer hizmete katılmıyorsanız, o güzel güzel süslediğiniz evleriniz var ya, onların sizin için cehennemde bir ateş parçası olmayacağını nereden biliyorsunuz? Ne kadar helal parayla kazandığınızdan eminsiniz? O süslediğiniz evleriniz, meskenleriniz, eğer size Allah'tan ve Resulünden daha sevgili ise Allah'ın azabını bekleyiniz. Allah'ın azabı nasıl gelir? Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, eğer cihadı terk ederseniz, Allah sizi götürür, başka bir kavim getirir yerinize. Ve o kavim Allah'ı sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razıdır. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı şedittirler, çetindirler. Eğer cihadı terk ederseniz, Allah sizi götürür, yerinize böyle bir kavim getirir. Gerçekten de ne zaman cihadı terk etmiştir bu ümmet? Gitmiştir, yerine başkaları gelmiştir. Belki eskiden hilafet Araplardaydı biliyorsunuz. Belki onlar cihadı hakkıyla yapmadılar. Allah onlardan cihadı, hilafet şerefini, hilafet merkezi olma şerefini aldı. Belki Osmanlı'ya verdi, Allah'a alem. Böyle bir görüş de olabilir. Osmanlı da ne zaman cihadı terk etti? O da ne zamanki danelerin kuyruğuna yapıştı? O da ne zamanki ineklerin kuyruğuna yapıştı? İşte o zaman ondan da aldı Allah Azze ve Celle. Bakalım kime geri teslim edecek? İneklerin kuyruğuna yapışmayanlara teslim edeceği kesindir. Eğer yeniden zilletten kurtulmak, eski şerefimize sahip olmak istiyor isek, yeniden bu ayette sayılan şeyleri terk edelim ve Allah ve Resulü bize bunlardan çok daha sevimli olsun. Allah cümlemizi ayet-i kerimede sayılan şeylerden kendisini koruyabilmiş, hiçbirisini Allah'tan ve Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha çok sevdirmemiş kullarından eylesin. Cümlemizi Allah yolunda daima 24 saat çalışan, başka işlerle uğraşsa bile kafasında daima davası olan insanlardan eylesin. Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki, kalbiniz Allah içindir. Kalp Allah'a aittir. Kalbinizde başka bir sevgi var ise Allah onu kıskanır. Kalbinizde Allah'tan başka her ne var ise o kadar Allah'tan uzaksınız demektir. Kalbinizde Allah'ın dışında, Resulünün dışında ve cihadın dışında bunlardan daha sevgili veya bunlar kadar sevdiğiniz şeyler var ise o kadar Allah'tan uzaksınız demektir. O kadar cennetten uzaksınız demektir. Ve o kadar cehenneme doğru gidiyorsunuz demektir. Allah bizi kalbini tamamıyla kendisine, Resulüne ve cihada, cihat ile doldurmuş ve hiçbir şeyi onlardan daha çok sevmeyen kullarından eylesin. Lillahi Teala Fatiha.